Ayırım 29. Sayfa 311. Jessica, banyodan çıkmadan önce saç kurutma makinesiyle önce saçlarını kuruttu. Sıcak su çok iyi gelmişti. Vücudunun dinlendiğini, uykusuz geçen gecenin yorgunluğunu atmış gibi hissetti üstünden. Bornozunun önünü sıkıca kapatarak çıplaklığını örttü. Banyonun buğulanan aynasını bornozunun yeniyle silerek akseden yüzünü inceledi. Saçları pırıl pırıl olmuştu. Başını iki yana sallayarak tellerinin her iki yana ahenk içinde salınışını seyretti. Keyiflendi de ama yüzü hala berbattı. Sıcak su da gözlerindeki ağlamaktan oluşan şişleri yok etmemişti. Banyoda tabii ki makyaj malzemesi yoktu. Burası bekar bir erkeğin eviydi. Yüzünü biraz renklendirip toparlayamazdı. David'in yanına bu şekilde çıkmak istemiyordu. Keşke banyoya girerken çantamı da yanıma alsaydım diye hayıflandı. Fakat bu iyiye gidişin habercisiydi. Kendini yeniden bir erkeğe beğendirmek arzusunu duyuyorsa, ruhundaki fırtınayı çabuk atlatacağını gösteriyordu bu. Aynadaki aksine bir daha baktı. David'i daha fazla bekletmek ayıp olacaktı. Yan tarafta genç ajanın havlu tarzı terlikleri duruyordu. Islak ayaklarını onları geçirdi ve sonra banyodan dışarıya çıktı. Daha dar koridordayken burnuna mis gibi Earl Grey çayının aroması çarptı. David çay hazırlamış olmalıydı. Bornozunun önünü sıkıştırarak salona doğru yürüdü. Giyinme gereği duymamıştı. David'i sanki 40 yıllık dostu gibi görüyordu. Genç adamı kendisini beklerken buldu. David onu görünce oturduğu koltuktan kalktı. Yüzünde garip bir ifade oluşmuştu. Beğeni, hayranlık, istek karışımı bir duygu şekillendi suratında. Jessica bu davranışının laubalilik olduğunu düşündü bir an. Ne de olsa bu genç adamın beyninde kötü bir şöhreti vardı. David'in görüntüsünden müthiş hoşlandığını sezinlemişti ama yine de davranışını hafife almasından ürktü. Mahcup bir edayla, ''Kıyafetim için özür dilerim.'' diyebildi. ''Eşyalarımı bavulun içinde dertop edip kaldırdım. Sanırım giyecek bir türlü bir şeyim yok.'' Yalandı tabii. İstese mutlaka bir şeyler bulurdu, giysileri ütüsüz bile olsa. Ama içinden yükselen şeytani bir arzu, genç erkeğin kendisini böyle görmesini istemişti. Birden utanır gibi oldu. Aklından ''Galiba bende sahiden fahişe ruhu var.'' diye geçirdi. Bu davranışı gerçekten anlamsızdı. Endişelendi acaba David ne düşünür diye. Ürktü. Ajandaki şaşkınlığı fark edebiliyordu. Kızı hayran hayran seyretmeye başlamıştı. Siyah bornoz içindeki bedeninden gözlerini alamıyordu. Özellikle de siyah bornoza tezat teşkil eden uzun beyaz bacaklarından. Neden sonra? Hiç önemli değil Jessica diyebildi. Rahatına bak. Sana çay hazırladım. Banyodan sonra iyi gideceğini düşünmüştüm. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısın. Blandford'ın gümüş çaydanlıktan fincanlara çay koyarken elinin titrediğini gördü Jessica ve bundan garip bir haz aldı. Böyle bir zevki ilk defa hissettiğini söyleyebilirdi. İçine bir güven geldi. İlerleyip yeşil ve pembe çiçek desenleriyle süslenmiş goblen koltuğa oturdu. Ayaklarındaki David'in havlu terliklerini işaret ederek ''Umarım kusura bakmazsın.'' diye mırıldandı. İznin olmadan terliklerini kullandı. David, bir iki damla süt ilave edilmiş çayı kıza uzatırken sadece gülümsemekle yetindi. İkisi de bakışıp güldüler sonra. Jessica rahatlamıştı. Çayını karıştırırken ayaklarını terlikten çıkarıp altına aldı. Bu arada bornozunun özellikle açılmamasına gayret göstermişti. Şimdi sıkıcı ve rahatsız edici bir sorgulamanın başlayacağını biliyordu. İçinden bir anlık dahi olsa bu konuşmanın çok farklı bir konuda olması için neler verebileceğini duyumsadı. Ne çare ki kendisinin gerçek bir suçlu olup olmadığını tartışacaklardı ve karşısında oturan adam sevgilisi değil bir MI6 ajanıydı. Bu acı gerçeği yeni fark ediyormuş gibi ''Evet David'' dedi ''artık başlayabiliriz.'' Blandford yutkundu. Sanki o da aynı duygular içindeydi. ''Konuşmaya hazır olduğuna emin misin?'' diye sordu. ''Nasıl olsa bir şekilde başlayacağız.'' diye fısıldadı Jessica. David çayından bir yudum aldı. İsteksizce ''Haklısın.'' dedi. ''Söyle bakalım, Wilson denen adamla nasıl ve nerede tanıştın?'' Genç kız başını öne eğdi. Bir ay öncesini Wilson'la tanıştığı o lanet günü anımsamaya gayret etti. O günden nefret ediyordu. Bütün yaşamını allak bullak eden o karşılaşmayı unutması imkansızdı aslında. Ağzından tek bir kelime çıktı. ''Sokakta.'' dedi. ''Sokakta mı?'' ''Evet, bir gün fakülteden çıkıp eve dönerken beni sokakta çevirdi.'' Kız susmuştu. Yüzünün hatları geriliyordu. Ne dedi sana? İğrenç bir teklifte bulundu. Nasıl bir teklif? Kız üzüntüyle başını salladı. Lütfen David, kelimesi kelimesine söylemek zorunda mıyım? Senin için zor olduğunu biliyorum Jessica, ama bu çok önemli. Hatta kullandığı her kelimenin bile anlamı olabilir. Utanıyorum diye inledi kız. Nedenli büyük bir hata yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum, ama okul taksitlerini ödeyecek param kalmamıştı. Kendimi mecbur hissettim. Şimdi bunları unut ve hatırladığın her şeyi anlat bana. Yürüyordum. Yanıma yaklaştı ve sizinle biraz görüşebilir miyiz diye sordu kibarca. Aklıma kötü bir şey gelmemişti. Buyurun, ne istiyorsunuz dedim. Önceleri konuşurken bile yüzüme bakmaktan kaçınıyordu. Size bir iş teklif etmek istiyorum dedi. Yadırgadım tabii, durup dururken sokakta birinin insanı çevirip iş teklif etmesi pek olağan değildi. Ne işi diye sordum. Ama itiraf edeyim ki o sıralar meteliğe kurşun atıyordum ve herhangi bir iş teklifini havada kapabilirdim. İlgilenmeye başladım. Bir yere oturup bir şey içebilir miyiz diye sordu. Bir mahsur görmemiştim. Tipi hoşuma gitmemesine rağmen tam da bir centilmen gibi davranıyordu. Covent Garden'daki beni gördüğün kafeye gittik. Aslında teklif edeceği işi parası uygunsa kabule hazırdım. Jessica çayından bir yudum daha içti. Elleri titriyordu. Sonra birden çok güzel bir kızsınız deyiverdi. Saf saf bunu bir kompliman zannedip teşekkür ettim. Peki daha sonra ne oldu? Yaşlı ve çok kibar bir beyefendiye arkadaşlık yapıp yapamayacağımı sordu. Aslında gerçek tam böyle değildi, ama Jessica ilk teklifi söylemeye cesaret edememişti bir türlü. Bütün gerçeği David'e anlatırsa kendisi hakkında çok kötü şeyler düşüneceğine %100 emindi. Yutkunup duraladı. Sen ne cevap verdin? Kız zorlanarak devam etti. Ben daha ağzımı açmadan işimin karşılığı ödenecek parayı söyledi. Neredeyse küçük dilimi yutacaktım ve bu para bana her buluşma karşılığında ödenecekti. Jessica kendini tutamadı ve iki damla gözyaşı yanaklarından akıverdi. Bunlar samimi pişmanlık damlalarıydı. Lütfen anlamaya çalış David diye fısıldadı. O sıra paraya çok ihtiyacım vardı. Anlıyorum Jessica, devam et lütfen. Teklifi düşünmeden kabul etmek zorunda hissettim kendimi. Bakire değildim ve çevremdeki pek çok arkadaşımın buna benzer şeyler yaşadıklarını biliyordum. Alt tarafı, bu gelip geçici bir şeydi ve bana lazım olan parayı tedarik edince rahatlıkla bu ilişkiyi sona erdirebilirdim. Wilson, o kibar beyle haftada iki kere buluşacağımızı söyledi. Aklımdan kabaca bir hesap yaptım. 2-3 ay sonra elimde yüklüce bir meblağ olacaktı. Ben de peki dedim. İşte Wilson'la ilk görüşmem böyle oldu. Blandford bir an düşündü. Seni nasıl bulduğunu ona sormadın mı? Jessica samimiyetle başını salladı. Hayır, bunu sormalı mıydım? Peki bu durum sana garip gelmiyor mu? Adamın biri seni sokağın ortasında çeviriyor ve ahlak kurallarına aykırı bir teklifte bulunuyor. Neden ben diye düşünmedin mi hiç? Bilmem, aklıma gelmedi. Ayrıca Wilson beni ilgi çekici bir kız olarak bulduğunu söylemişti. Bu duruma göre Wilson, Bakan Jeffrey Drake adına çalışan biri olmalı. Yani onun bu tür işlerini yöneten biri. Herhalde diye mırıldandı kız. Bilmiyorum ama öyle olmalı. Seni bakana o mu tanıştırdı? Hayır. Ertesi gün saat 14'te bu kafede beklememi ve beyefendinin özel şoförünün beni gelip alacağını söyledi. Şoförü daha önceden tanıyor muydun? Hayır, onu da tanımıyordum. Peki şoför seni nasıl tanıyacaktı o kalabalıkta? Bunları hiç düşünemedim. Wilson şoföre beni uzaktan, oturacağımız kafeye girmeden önce göstermiş olabilir. Aklım o an karmakarışıktı ve bana ödenecek paranın heyecanına kapılmış başka bir şey düşünemeyecek hale gelmiştim. Ve ertesi gün Lord Drake ile görüştün değil mi? Evet, ama onun Bakan Jeffrey Drake değil, Thomas Holborn adında bir asilzade olduğunu sanıyordum. Zira bakan kendini bana öyle tanıttı. Çok garip diye mırıldandı David. Neden? Başka bir isim dahi verilmiş olsa bir üniversite öğrencisinin bakanı tanıma tehlikesi her zaman mevcut değil mi? Yapma David, sen kabinedeki bütün bakanları sima olarak tanır mısın? Kız haklıydı ama David durumu bozuntuya vermedi, konuyu değiştirdi. Peki bir daha Wilson'ı ne zaman gördün diye sordu. Geçen pazar. Bu kez seninle nasıl temas kurdu, telefonla mı? Hayır, yine sokakta buldu beni. Demek ki zaman zaman seni takip ediyordu. Olabilir, fakat ben hiç farkına varmadım. Genel olarak biraz dikkatsizsin galiba. Öldürülen arkadaşımla beni de fark etmedin, öyle değil mi? Sokakta hayır, Ama son keresinde kafede anladım. Nasıl? Jessica gülümsedi. Bana çok hayran bakıyordun. Hatta bir ara konuşmak için yanıma geleceğini bile düşündüm. Gelseydim ne yapardın? Kız yine kıkırdadı. Bu sorunun tahkikatla ilgisi yok, değil mi? Hayır, yok. Bilmem, hoşuma giderdi herhalde. Çünkü seni çok yakışıklı bulmuştum. David'in yüreği çarpmaya başladı. Kıza duyduğu ilgiyi bir türlü önleyemiyordu. Sahi mi söylüyorsun? Jessica birden ciddileşti. Sana asla yalan söylememeye karar verdim, dedi. Belki arkadaş olabiliriz ama kastettiğin manada bir yakınlığımızın olabileceğini artık sanmıyorum. Çünkü beni hep adi ve fuhuş yaparak geleceğini temin etmeye çalışan bir kız olarak düşüneceksin. David son anda aklına gelen kelimeleri söylemekten vazgeçti. Ona hislerini ifade etmek için henüz erkendi. Dalgın bir şekilde elindeki çay fincanını önündeki sehpaya bıraktı. Kızın söylediklerini duymamış gibi davranarak, ''Bakanla aranızdaki ilişkiyi bilen başka kim var?'' diye sordu. ''Susan'a her şeyi anlattım, yani şu evi paylaştığımız arkadaşıma. Tutumu ne oldu?'' ''Şiddetle karşı çıktı, özellikle de Wilson'a. Yaşlı adamla da ilişkimi hemen kesmemi istedi. Bunun sonunun kötü olacağını, bir defa bu yolla para kazanmaya başlarsam ardının geleceğini anlatmaya çalıştı. Ama sen ona kulak asmadın, öyle mi?'' Çok üzgünüm David ama haklısın, tek istediğim okul için gerekli parayı sağlamaktı. İlişkide bulunduğun yaşlı adamın bakan olduğunu Susan biliyor muydu? Hayır, ona söylememiştim. Zaten ben de bunu yeni öğrendim. Blandford, yoruldun mu? Diye sordu. Hayır ama sıkıldım. Özellikle bundan sonra soracağın şeyleri tahmin edebiliyorum. Onları anlatmak çok utanç verici olacak. Merak etme, detayları soracak değilim. Yine de bilmeni istiyorum. O sapık adamla cinsel ilişkide bulunmadım. David başını sallarken, biliyorum diye mırıldandı. Daha önceden söylemiştin. Şimdi biraz ara verelim. Nasıl olsa bol bol vaktimiz var. Jessica derin bir nefes aldı. Bölüm 6. 1. Moskova. Sinan gözlerini açtığında oda gün ışığıyla aydınlanmıştı. Bir an nerede olduğunu toparlayamadı. Yatağın öbür yanına baktı, boştu. Gözlerini kırpıştırdı. Sonra geceyi Tatyana'nın evinde geçirdiğini anımsadı. Müthiş bir geceydi, kendini hala yorgun hissediyordu. Esneyerek gerindi, Tatyana daha önce kalkmış olmalıydı. Yatağın içinde doğruldu ve o zaman yanındaki kuş tüyü yastığın üzerinde bir not bırakıldığını gördü. Kağıdı alarak hemen okudu. Türkçe yazılmıştı not. Kendisinin çok acele bir iş için dışarıya çıkmak zorunda olduğunu ve sabah 10'da döneceğini yazıyordu. Evden ayrılmamasını ve kahvaltıyı birlikte yapmadıkları için de üzgün olduğunu yazmıştı. Saatine baktı, henüz saat 8'di. Canı yataktan çıkmak istemedi fakat uyuyamadı. Yorganı üzerinden atıp yataktan kalktı. Evin içi dün geceki kadar sıcak değildi. Yatak odasının penceresine doğru gitti, perdeleri aralayarak sokağa baktı. Moskova'da ilk defa güneşi görüyordu ve kar yağışı durmuştu. Bir süre günün bu saatinde boş sayılabilecek sokağa ilgisizce seyretti. Nedense bu şehirden hiç hoşlanmamıştı. Belki başına gelen olaylardandı, sonra acı da olsa bir gerçeği fark etti. Moskova'da kendini hiç güvende hissetmemişti. Özellikle Tatyana yanında yokken. Pencerenin yanından çekilerek banyoya gitti. Bavulundan tıraş takımlarını alarak tıraş oldu ve duşa girdi. Sıcak suyun altında Tatyana'yı düşündü. Acaba nereye gitmişti sabahın erken saatinde? Dışarıya gidişinin kendisiyle bir ilgisi var mıydı? Dün gece gelen telefonu anımsadı. Tatyana üniversitedeki işlerle ilgili demişti. Doğru muydu acaba? Banyodan çıktığında bu yabancı evde kendini pek yalnız hissetti. Sonra garip bir meraka kapıldı. Odaları dolaşmaya başladı. Galiba asıl merakı Tatyana'yı biraz daha yakından tanımak, eşyalarda onun kimliğinden izler bulmak istiyordu. Önce çalışma odasına gitti. Ufak tefek tavana kadar uzanan rafları kitapla dolu bir odaydı. Türkoloji doçenti olduğundan çok sayıda Türkçe kitap vardı raflarda. Bu da gayet normaldi. Maun çalışma masasının çekmecelerini kurcaladı. Biri hariç diğerleri kilitsizdi. Hiç ilgisini çekecek bir şey bulamadı. Zaten ne aradığını da bilmiyordu. Tatyana gayet tertipli bir kadındı. Sadece onu keşfetmişti. Sonra yaptığından utandı biraz. Her kim olursa olsun kalkıştığı iş doğru değildi. İnsanların özel eşyalarını karıştırmak ahlaka aykırıydı. ama merakını yenememişti. Özellikle de aklı kilitli çekmeceye takılıp kaldı. Acaba yan gözler açıkken Tatiana neden masasının orta çekmecesini kilitlemişti? İçinde görmemesini istediği özel bir şey mi vardı? Belki bunun benle hiç ilgisi yok diye düşündü ama aklının o çekmeceye takıldığını da biliyordu. Çekmeceyi biraz daha zorladı, açamadı tabii. Anahtarları bulamadan açması olanaksızdı. Masanın üzerine bakıp anahtar aradı, yoktu. Gözüne çim motifleriyle süslenmiş bir kutu ilişti. Açtı baktı, onun içinde de yoktu anahtar. Omuzlarını silkti sonra. Üstüne vazife değildi, en iyisi mutfağa gidip bir çay hazırlayayım diye düşündü. Fakat içindeki o kahrolası merakı bir türlü yenemiyordu. Daha doğrusu yine o ön sezilerinin etkisindeydi. Sanki içinden bir ses o çekmeceyi açarsa çok önemli bir şey bulacağını söylüyordu. Tam masanın yanından ayrılacağı sırada elini uzatıp parmaklarıyla çekmecenin altını yokladı. Birden heyecanlandı. Parmakları metal bir nesneye değmişti. Eğilerek baktı ve seroteyple çekmecenin altına yapıştırılmış anahtarı gördü. Kısa bir tereddütten sonra düzgün bir şekilde seroteybi kaldırdı ve anahtar avucunun içine düştü. Ayırım sonu. Sayfa 323.